Ayrım 14, sayfa 117. Habercilik. Bir kamu görevlisi kendisine yasalar gereğince verilen kamu görevini nasıl kötüye kullanır? Bunun çeşitli örnekleri vardır. Bu örneklerin en belirginlerini cephe hükümeti döneminde yaşıyoruz. Gözünüzden kaçtı mı bilmem, Lockheed Uçak Yapımı Şirketi'nin Türkiye temsilcisi ve Altay şirketi sahibi Nezih Dural, 100 bin lira kefalet karşılığı salıverildi. TRT Nezih Dural'ın cezaevinden çıkış anını görüntüyle saptayarak ekranlara yansıttı. Buna şaşıranlar oldu, kızanlar oldu. Şaşırmaya ve kızmaya hiçbir neden yoktur. Lockheed olayı 1-2 yıldır herkesi ilgilendirmektedir. TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nın böylesine bir olayı adım adım izlemesi gerekir. Fakat TRT'nin bu konudaki haberciliği tek yanlıdır. Nezih Dural'ın salıverilmesine karar verildiği gün konuyla ilgili bir başka haber daha vardı. Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Lockheed yolsuzluğu konusunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren Genelkurmay Askeri Savcılığı kararının yeniden gözden geçirilmesini istiyordu. Bu haber en az Nezih Dural'ın salıverilme haberi kadar günceldi ve bana sorarsanız ondan da önemliydi. TRT Haber Dairesi Başkanlığı o gün ve ertesi gün bu konuya tek bir satır bile yer vermedi. Böyle olunca da TRT izleyicisi yurttaşlar şöyle düşündüler. Baksanıza Nezih Dural tahliye oldu. Genelkurmay savcısı da kimseyi suçlu bulmadı. Öyleyse bu konuda söylenenler doğru değil galiba. Yurttaşlar büyük çoğunlukla bu işlerin perde arkasında nelerin olup bittiğini bilmezler. Devletin haberleşme araçlarına inanırlar. Acaba yurttaşlar şunu biliyorlar mı? TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda bir AP eski milletvekili oturmaktadır. Bu AP eski milletvekili Lockheed Uçak Yapım Şirketi komisyoncusu Nezih Dural'ın Türkiye'deki bazı işlerinde komisyonculuk yapmıştır. Yani TRT Haber Dairesi Başkanı Lockheed komisyoncusunun komisyoncusudur. Nezih Dural cezaevinden mi çıkıyor? Yolla TRT kameralarını. Lockheed yolsuzluğu konusunda Milli Savunma Bakanı kovuşturmayı sürdürün diye emir mi verdi? Görmezlikten gel. İş ilişkileri devlet bürokrasisini böylesine sarmıştır işte. Milli TRT ile ne kadar övünsek azdır. Nedense Türkiye'de milliyetçiler hep böyle komisyoncuların arasından çıkıyor. TRT'de habercilik işte bu koşullarla yürütülüyor. Haber namusuna sahip TRT emekçileri de yaz kış demeden birer birer başka illere sürülüyor. Az kaldı bütün bunların hesabı sorulacak. Başta Danıştay kararını paspas yapan Genel Müdür Karataş, sonra komisyoncunun komisyoncusundan haber dairesi başkanı, ondan sonra da içerideki suç ortakları birer birer hesap verecek. Yakında. Parantez içinde Cumhuriyet 19 Nisan 1977. Dost acı söyler. CHP Genel Yönetim Kurulu geceli gündüzlü çalışarak 5 Haziran seçimleri için ön seçimlere girecek adaylarını saptamıştır. Bu çalışmalar sonunda bazı partililerin adaylık başvuruları reddedilmiştir. Adına veto deyin ya da bunun yerine bir başka ad bulun, sonuç değişmez. Bazı partililerin aday olmaları parti yönetimince uygun görülmemiştir. Adaylıkları reddedilenler arasında iki milletvekilinin bulunuşu da oldukça şaşırtıcı olmuştur. Diyelim ki bu milletvekilleri parti suçu işlemişler ve böylece CHP listelerinden aday olma niteliklerini yitirmişlerdir. Bu varsayım doğruysa ister istemez akıllara bazı sorular takılmaktadır. Bu milletvekillerinin veto edilmelerine yol açan nedenler parti yönetimince ne zaman anlaşılmıştır? Eğer bu milletvekillerinin aday olmamalarını gerektirici tutum ve davranışları varsa bunların daha önce saptanıp belirlenmesi ve bu sonuçlar için parti disiplin kurullarının ceza vermiş olması gerekmez miydi? CHP Genel Yönetim Kurulu'nun bu tutumunu anlamaya gerçekten olanak yoktur. Seçim dönemine girilince hesaplar çoğu kez altüst oluyor. Ön seçim bir can pazarıdır. Herkes parti içinde altta kalanın canı çıksın dercesine amansız ve acımasız bir savaşa girmiştir. Diyelim ki CHP Genel Yönetim Kurulu'nda belli bir ilden ön seçimlere girecek olan aday adayı kendi seçim bölgesi içinde seçime katılacak bir aday adayı için "Efendim bu partimize yaramaz" dedikten sonra binbir türlü gerekçe sıralayabilmektedir. Bunun parti içi demokrasiyle bağdaşır bir yanı yoktur. CHP şimdi kaynayan bir kazan gibidir. Her partide olduğu gibi CHP içinde de birbirinin kuyusunu kazmak için ev ev, otel otel, kahve kahve dolaşan partililere rastlıyoruz. Bazılarının çalımından geçilmiyor. Genel merkez benden yana. Genel merkez kimden yana, delegeler kimden yana, seçmenler kimden yana, bunları bugünden kestirmek olanaksızdır. En doğru ve sağlıklı yol seçmene adaylarını doğrudan doğruya tanıma olanağı vermektedir. Fakat bu seçim sistemiyle, bu ön seçimlerle bunu sağlamaya olanak yoktur. Bunun içindir ki ön seçmenler karşısında kıran kırana adaylık çekişmesine tanık olunuyor. Bu çekişmeye bir de genel yönetim kurulu kararları karışınca, seçim yarışında adaylar arasında sağlanması, kurulması, oluşturulması gereken denge bozuluyor. Bütün bunlara karşı parti disiplini gereği akla gelebilir. Akla gelmemesi gerekir ama yine de akla gelebilir demek gerekir. Parti disiplini sol partiler için de geçerlidir. Ama bu disiplin anlayışının istenmeyen adayların seçime 1-2 ay kala engellenmeleri amacıyla kullanılması son derece sakıncalıdır ve antidemokratik bir görünümü yansıtmaktadır. Önemli olan bazı demokratik ilkelerin zedelenmemesidir. Biz bugünden bu uyarıyı yapmayı gerekli görüyoruz. Dost acı söyler, CHP bu gibi yöntemleri uygularsa saygınlığından ve etkinliğinden çok şeyler yitirecektir. Bu yöntemler bir kez başarı sağlarsa yarın partinin gelişimi bu gibi yollarla tıkanabilir. Demokratik sol görüş amaç ve içeriğinden ayrılarak boş bir kavram gibi boşlukta sallanıp durur. Parantez içinde Cumhuriyet 21 Nisan 1977. Sızma. AP seçim kazanma ümidini sağ oyların toplanıp sol oyların parçalanmasında buluyor. Hesaplarını bunun üzerine yapıyor. Süleyman Demirel 2 aydır sağ oyları AP çatısı altında toplamak için çaba harcayıp duruyor. CHP ise sol oyları toplamak için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Üstelik parti üst kesiminde de parti dışı sol olarak adlandırdıkları çevrelere karşı oldukça yoğun tepkiler var. CHP çok partili düzenimizin çok doğurgan partilerinden biridir. Demokrat Parti CHP içinden çıkmıştır. Yani Celal Bayar'ı, Adnan Menderes'i, Fuat Köprülü'yü, Refik Koraltan'ı CHP doğurmuştur. CHP içinden üreyen Demokrat Parti 27 Mayıs 1960 yılında ancak bir ihtilal ile alaşağı edilmiştir. Siyasal hayatımızın en tutucu partilerinden biri olan CGP yine CHP içinden kopan bir grupça kurulmuştur. CGP Genel Başkanı Turhan Feyzeoğlu yıllarca CHP'nin ağır topu olarak görev yapmış, partinin en üst kademelerinde yer almıştır. Ya 12 Mart hükümetlerinin başbakanları kimlerdir? Bunlar da CHP'nin parti büyüğü olarak tanıttığı Nihat Erim ve Ferit Melen değil miydi? Bu dönemde birçok CHP milletvekili ve senatörü ortanın solu lideri Ecevit'i sırtından hançerlemek için sıraya girmemişler miydi? Kemal Satır, Ali İhsan Göğüş, Orhan Kabibay, Sezai Orkunt bunlar Ecevit ve CHP'yi en bunalımlı günlerde terk edip 12 Mart döneminden bu yana tavır almamışlar mıydı? CHP hükümetinin kaç bakanı eski CHP'lidir bilir misiniz? Sıralayalım mı? Turhan Feyzeoğlu, Orhan Öztrak, Selahattin Kılıç, Gıyasettin Karaca ve geçenlerde bakanlıktan istifa eden Kemal Demir. TRT Yönetim Kurulu'nda Şaban Karataş'ı destekleyen Demirel hükümeti temsilcisi kimdir bilir misiniz? Yine eski CHP'li Sezai Orkunt. Cephe hükümetinin güven oyu alacağı sırada Hatay milletvekili Sait Reşa ve Urfa milletvekili Necati Aksoy CHP'ye ihanet etmemişler miydi? Bütün bu örnekler gösteriyor ki CHP için tehlike sağdadır. Çünkü CHP bir oluşum içindedir. CHP bundan sonraki gelişmesiyle ya ilerici toplumcu bir parti olacaktır ya da düzenin kurumlarıyla barışacak, iktidar döneminde de düzenle bir ölçüde bütünleşecektir. Bu oluşum sürecinde CHP için gerçek tehlike bu bozuk düzenden yana olanların şu ya da bu yolla partiye sızmalarıdır. İşte tehlikeli sızma budur. CHP içinden çıkıp en tutucu partilerde yer alanlar görülmüştür. Yine CHP içinden çıkıp Türkiye'nin gelmiş geçmiş en gerici hükümetlerinde sandalye kapanlara rastlanmıştır. Fakat CHP içinden çıkıp da tip SDP ve TSİP ya da TBP gibi sol partilere girenlere tanık olunmamıştır. CHP'nin açık hava toplantılarında bazı sorumsuz grupçuların olumsuz gösterilerine tanık olunuyor diye bu tür olayları abartarak sol ile bütün diyaloğu koparmak CHP için ne ölçüde yararlıdır bilinmez. Bilinen şu ki 1973 seçimlerinde dağlara taşlara, umudumuz Ecevit diye yazılar kazıyanlar bugün birçok aday adayı tarafından köy köy dolaşılıp suçlanan ilerici gençlerdir. CHP büyük olasılıkla 5 Haziran seçimlerinden sonra iktidara gelecektir. CHP iktidara geldiğinde parti programında yer alan dönüşümleri gerçekleştirirken, parti içinde tıpkı Feyzioğlu, tıpkı Satır gibi tutucu direniş odaklarıyla karşılaşmayacağını kim söyleyebilir? Korkarız ki soldan gelen sızmaları önleyeceğiz diye bir başka sızmaya kapılar ardına kadar açılacak ve bu kapıdan girip parti içinde köprü başı tutanlar CHP'yi düzenle bütünleştirmek için tarihsel görevlerini yapacaklardır. Tehlike solda değildir, sağdadır. Bunun yarasını taşıyor CHP. Bu sızmalara karşı da köklü ve kalıcı önlemler alıyor mu acaba? Parantez içinde Cumhuriyet 23 Nisan 1977. Fazilet mücadelesi. Bugünlerde aday adayları köy köy, mahalle mahalle, kahve kahve dolaşarak seçim propagandaları yapıyorlar. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? AP Genel Başkanı Süleyman Demirel için ağza el alınmayacak sözleri söyleyip de sonradan AP'ye giren milletvekilleri seçmenlere neler söylüyorlar? AP Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı CHP'den AP'ye transfer olmuştur. Bozatlı 1970 yılında Süleyman Demirel'in adının karıştığı yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak şu konuşmayı yapmıştı. TBMM 1. Birleşim 10. Toplantı. Tarih 16-12-1970. Tutanak dergisinin 77. sayfası bir bölümü aynen aktarıyorum. Bizim arzumuz ne olursa olsun bir hükümet başkanının, bir başbakanının şaibeden uzak kalmasıdır. Her türlü şaibeden uzak kalmadığı takdirde bir başbakan, bunu bilesiniz, o memleket özlediği huzura hiçbir zaman kavuşamaz. Parantez içinde CHP sıralarından bravo sesleri. Bir hükümet başkanı şaibe altında kaldığı müddetçe o memlekette özlenen huzur, özlenen asayiş hiçbir zaman kurulamaz. Bunun ifadesi şudur, balık baştan kokar sözü vardır. Bu halk için kötü bir örnek olur. Bu ülkede hukukun hakimiyetinin henüz tesis edilmediği anlamına gelir. Bozatlı bu konuşmasında Demirel'in Yüce Divan'da yargılanmasını istiyordu. Demirel Yüce Divan'a gitmedi ama Bozatlı tıpış tıpış gitti AP'ye kaydını yaptırdı. Bu sözlerden sonra Demirel ile şapur şupur öpüştü üstelik. Şimdi Sivas'ta. Bu sözlerinin tam tersini söylüyor. Bir de Ali Elverdi var biliyor musunuz? O da Ankara Sıkı Yönetim Birnoğlu Mahkeme Başkanı iken Türk ulusu adına imzaladığı kararda Demirel'i şu sözlerle suçluyordu. Ekonomik sıkıntı, buhran, politik tutarsızlık, 26 milyonluk birader yolsuzluğu, söylenti ve çalkantıları, bu şayiaların gün ışığına çıkması yolundaki çabaların baltalanması, engellenmesi yolundaki ayak oyunları. Ali Elverdi, Vahit Bozatlı'nın meclis kürsüsünden değindiği birader yolsuzluğu konusunu sadece mahkeme kararına geçirmekle kalmıyor, bir de Demirel'i ayak oyunları yapmakla suçluyor. Sonra o da Demirel ile öpüşerek koklaşarak AP'ye giriyor. Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu, Demokratik Parti'den AP'ye geçenlerden biridir. Demirel'i Kalaycıoğlu gibi karalayan bir ikinci milletvekiline rastlanmamıştı. O da AP'ye girdi. Demirel ile öpüşüp koklaştı. Alınız size Konya Yeni Meram gazetesinin 26 Haziran 1970 günlü sayısından Kalaycıoğlu'nun birkaç cümlesi. İddia ve ikrar ediyoruz ki milletin, vatanın ve AP'nin tek kurtuluş yolu Süleyman Demirel'in şapkasını alıp gitmesine bağlıdır. AP Genel Merkezi 1963 yılında basılıp tahrip edildiği zaman şapkasını alıp giden bu zatın bugün hakkındaki bu kadar ağır itham ve isnatlar karşısında askeri manada aynı davranışı göstermesi beklenirdi. Masonluk iddiasını uzun süre uydurma bir belge ile saklamasını beceren bu zat hakkında yürütülen tahkikatın başta kaldığı müddetçe çevrilen dolaplar karşısında ne derece müspet ve salim bir sonuç verip vermeyeceğini aziz milletimizin yüksek takdirine bırakıyoruz. Biz de Necati Kalaycıoğlu'nu aziz milletimizin takdirlerine bırakalım ve DP'den ayrılıp AP'ye kapağı atan Kubilay İmer adlı Konya milletvekilinin sözlerine göz atalım. Aynı Yeni Meram gazetesine aynı gün şöyle konuşmuş İmer: "Yaptığımız fazilet mücadelesinde en büyük endişemiz memleketimizin, milletimizin gelecekteki huzur ve refahı ve kendisinin gölgelenmesidir. Bunun müsebbipleri Demirel aile ortaklığı ile onların etrafında çevrilenen yeminli menfaat şirketidir. Şaibeden uzak bir idarenin teessüsü ve idamesi için bir fazilet mücadelesine girdik. Parti içinde başlayan ve parlamentoya da sirayet eden bu davranışın tatbikçisi ve takipçisi yine bizler olacağız." Şimdi Konyalı seçmenler Kubilay İmer'i yakalayıp da "sen de mi menfaat şirketine girdin" derlerse ne olacaktır acaba? Milli ve manevi değerler işte bu adamlarca savunuluyor. Siz hesap edin artık gerisini. Parantez içinde 25 Nisan 1977. Ön seçim ve sorumluluk. Bir siyasal partinin gerek hükümette gerek muhalefette varlık göstermesi bir ölçüde parlamentoya soktuğu milletvekili ve senatörlerinin niteliklerine bağlıdır. Çünkü bir yasama dönemi içinde siyasal parti bu kadro ile karar verecek ve her türlü çalışmasını bu kadro ile yürütecektir. İktidar olmak bir sosyolojik olgudur, bir hukuksal sorun değildir. Ekonomik iktidar kimin elindeyse gerçek iktidar da bu çevrelerin elindedir. Türkiye hızlı bir gelişim süreci içindedir. Siyasal partiler, kitle örgütleri, anayasal kurumlar bu gelişim süreci içinde belirli ölçülerde değişikliklere uğramaktadırlar. Bu bir evrimdir. Siyasal partiler, kitle örgütleri ve anayasal kuruluşlar bu evrimin yasalarına göre yeniden biçimlenmektedir. CHP bu süreci ayak uydurmaya çalışıyor. Adına demokratik sol deyin ya da başka takın, örneğin sosyal demokrasi deyin, ne derseniz deyin. CHP toplumu bu evrime uyarak değiştirmek istiyor. CHP'nin sınıfsal yapısı bir sosyalist parti olmaya elverişli değildir. Buna bağlı olarak CHP'nin ideolojik doğrultusu Marksist ideoloji ile taban tabana çelişiktir. Sınıfsal özü çelişiktir. Kurmak istedikleri toplum yapısı çelişiktir. Gözlemleri ve çözüm yolları da değişiktir. CHP parti yöneticilerinin korktukları sızmalarla Marksist parti olmaz. Fakat düzenin temelinden kaynaklanan tutucu ayak bağlarıyla bir süre bu değişim sürecinin dışında tutulabilir. Toplumsal gelişimin sınıfsal görüntüleri CHP içine yansımazsa parti yönelmek istediği demokratik sol doğrultudan sapabilir. Delege adı verilen CHP ön seçmenleri bugünlerde milletvekili ve senatör adaylarını saptayacaklar. 1 Mayıs günü kimlerin listelerin ön sıralarında yer aldığı, kimlerin seçilemeyecekleri belli olacak. Pazar günü CHP Ankara Milletvekili aday adaylarından M. Emin Değer ile birlikte Tuzluçayır ve Çalışkanlar mahallelerine gittik. Tuzluçayır'da Cumhuriyet Kıraathanesi, Çalışkanlar'da Halk Çay Evi'nde CHP delegeleriyle konuştuk. Buralarda gerçekten bilinçli ve duyarlı seçmenlere rastladık. Seçmenler sanki aday adaylarını sorguya çekiyorlar. 141 ve 142 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyalist enternasyonal hakkında görüşünüzü açıklar mısınız? Siyasal cinayetler nasıl önlenecek? İkili anlaşmalar ne olacak? NATO hakkındaki görüşünüz nedir? CHP parlamentoya güçlü, etkili ve nitelikli bir kadro ile gelmelidir. Bunları belirlemek şimdi CHP'li ön seçmenlerin elindedir. Millet meclisinde görüşmeleri izlerken çok kez, "Ah şimdi bir Muammer Aksoy olsaydı" diye yakındığımız olurdu. Profesör Aksoy şimdi İstanbul'dan aday adayı. MC iktidarının halk ve ülke çıkarlarına aykırı ekonomik kararlarına cesaretle karşı koyan DPT Sosyal Planlama Dairesi Başkanı İcen Börtücen'e de İstanbul aday adayları arasında savaşımı veriyor. 12 Mart günlerinin dostu avukat M. Emin Değer Ankara'da aday adaylığını koydu. Yine güç günlerin dostu avukat Doğan Tanyer Ankara'dan aday adayı. Sınıf arkadaşım eski il başkanı Taylan Üner Trabzon'dan aday adayı oldu. Ve seçmen önünde CHP'nin kadrosuna yaraşır nice dostlar var. CHP ön seçmenleri bir büyük sorumluluk ile karşı karşıyadır. Önümüzdeki dönem CHP ya programında yazılı dönüşümleri gerçekleştirecek ya da düzenin çarkları arasında ezilip yozlaşacaktır. Bu yol ayrımının ışıklarını yakıp söndürmek şu önümüzdeki 5 gün içinde yalnızca CHP delegelerinin elindedir. Parantez içinde Cumhuriyet 27 Nisan 1977. Ayrım sonu sayfa 125.